19. ayrım, sayfa 103. 1912 yazı aynı zamanda Frederick'in hayatında ilk defa zengin olduğu zamandı. Eylül'de sezonun hızı kesilmeye başladığında bir muhabir akvaryumun ortaklarının ne kadar kazandıklarının hesabını çıkarmayı başardı. Net 150 bin ruble gibi olağanüstü bir kazanç elde edilmişti. Bugünün parasıyla her ortağın kazancı 1 milyon dolar kadardı. Frederick bir yıldan az bir süre içinde Mississippi'deki veya Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir yerindeki siyahların, hatta çoğu beyazın hayal bile edemeyeceği bir yörüngeye oturmuş ve Rus gösteri dünyası girişimcileri arasında ön sıralarda bir yer edinmişti. Amerikan perspektifinden bakıldığında Frederick Moskova'da isim yapmaya başladığında siyah oluşunun hiç mesele edilmemiş olması da gerçekten hayret vericidir. Dik kafalı gazeteci Gama bile yalnızca bir defa Frederick'in ten rengine dolaylı bir atıfta bulunmuştu. Moskova basınındaki diğer yorumcular ise bundan hiç söz etmediler bile. Gama, Antik Roma tarihine referansla Bay Thomas'a Julius Caesar gibi önemli bir figürle özdeşleştirerek nüktedan olmaya çabalıyor ve Frederick'in Galya'da değil yarda kararmış olduğunu ekliyordu. Gazetecinin bilgiçlik taslayarak vermek istediği ana fikir şuydu. Frederick'in yardaki deneyimi Sezar'ın Roma'nın diktatörü haline gelmeden önce Galya'yı fethetmiş olmasına benziyordu. Frederick de akvaryumda hüküm sürmesine imkan veren mükemmel becerilerini yarda kazanmıştı. Dolayısıyla Frederick'in karalığı ne açıkça bir ırksal kategoriydi ne de onun Amerikalı geçmişiyle bağlantılıydı. Bunun yerine üstün deneyim ve beceri metaforu basit bir tanımlayıcı özellikti. Bu sıralarda akvaryuma birkaç Chicagolu geldi. Burayı Moskova müesseselerinden biri olarak tanımlamışlardı. Frederick'in zengin ve kara elmas bezeli görünümünün yanı sıra melez çocuklarının şimdi Rusya'nın önemli okullarından birinde okuyor olmaları da onları öylesine hayrete düşürmüştü ki ülkelerine döner dönmez bu keşifleri yerel bir gazetede yayınlamak zorunluluğu duydular. Frederick başarısının ardındaki nedenlerden birini göstermişti. Onlarla özel olarak ilgilenerek ve yaşadıkları kentle ilgili anılarını aktararak misafirlerini büyülemişti. Bu anıları arasında 20 yıl önce çalıştığı auditorium oteli de vardı. İyi akşamlar Bay Blank diyerek her birine adıyla hitap ediyordu. Bana sizi yerinizden kaldırma şerefini verirseniz size daha iyi bir masa ayarlayabilirim. Chicago'yu bıraktığınızda nasıldı efendim? Akvaryumun başarısı hatta sadece büyüklüğü bile iş yükünü iki ortağıyla paylaştığı halde Frederick'i meşgul tutmuş olmalı. Bu yeri işletmek aynı zamanda yıl boyu süren bir işti. İlk sezon biter bitmez Frederick'in sonraki sezon için hazırlanmaya başlaması gerekiyordu. Eylül 1912'de yeniden yola çıktı ve bu defa 1913 yaz sezonu için yeni varyete gösterileri ayarlamak üzere Petersburg, Kiev ve Odessa gibi önemli Rus kentlerine gitti. Yine bu sıralarda akvaryumun sınırları içinde soğuk havada işletmek üzere bir buz pateni sarayı açmayı planlıyordu. Ancak Frederick'in gözü akvaryumdan daha yükseklerdeydi. İlk başarısı daha fazlası için iştahını açmıştı. O sonbaharda Moskova'nın tiyatro dünyasında söylentiler dolaşmaya başladı. Kendi başına yöneteceği yeni bir işletmeyle ilgili olarak görüşmeler yaptığı söyleniyordu. Kent merkezinde bahçeli bir tiyatro iflas etmişti ve Frederick burayı gözüne kestirdi. Chanticleer, Stefan Osipovich Adel'in işletmeciliğinde feci bir sezonu yeni kapatmıştı. Adel tiyatrolarını ve çalışanlarını batırmakta çok deneyimli bir girişimciydi. Frederick burayı devraldığını açıkladığında eğlence dünyasındaki Moskovalılar bu haberi sevinçle karşıladılar. Bir derginin editörü bu adam işi sıkı tutar diyerek Frederick'i övüyordu. Büyük sağlam bir işletme kurmayı bilir. Frederick'in yalnızca profesyonel bakımdan değil kişisel bakımdan da kent yaşamını gayet güzel özümsediğinin renkli bir işareti olarak Moskovalı bir gazeteci F.F. Thomas bizim favorimiz oldu diyordu. Bu övgülerin bazılarına gurur okşayıcı bir fotoğraf da eşlik ediyordu. Fotoğrafta Frederick dingin bir özdenetimle izleyiciye bakmaktadır. Bir kolunu rahatça bastonuna dayamıştır, şık bir şapka, klapalı zarif bir takım elbise ve kalın ve sık bir yay ile caka satmaktadır. Frederick Chanticleer adını Paris'teki ünlü Maxim's restoranından esinlenerek Maxim olarak değiştirmeye karar verdi. Maxim Avrupa kentlerinde sevilen bir kafe şantan adıydı ve derhal buraya yenilemek için planlar yapmaya girişti. Moskovalılar o dönemde bir tiyatroya gittiklerinde ister ciddi bir konseri ve tiyatro oyununu ister operet, komedi, vodvil gibi hafif türleri izlemek için olsun sıra dışı bir yere geldiklerini düşünmek istiyorlardı. Ölçüsüz şatafat norm haline gelmişti. Tek istisna avantgard bazı tiyatrolardı ve bu parlak kumaşlar, yaldızlar, yüksek tavanlar, ışıldayan avizeler ve süslü alçı dekorasyonlar demekti. Frederick bu formülün dışına çıkmadı. 1912'de Ekim ortalarına gelindiğinde Maxim'in iç mekanı hazırdı ve oyuncu listesi tamamlanmıştı. Her ikisi de siyah Amerikalı olan Duncan ve Brooks bu mekanı görkemi içinde gördüklerinde içerideki her şeyin altın ve peluş olmasını çok çarpıcı bulmuşlardı. Kapıdan içeri girdiğinizde ayaklarınız halıya öyle gömülüyor ki sanki halının içinden geçip şarap mahzenine doğru süzülecekmişsiniz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. İlanlar 20 Ekim'deki açılışı duyurduğunda Moskovalılar arasında eğlence hayatına düşkün olanların beklentisi büyük oldu. Hatta bir dergi genel havayı uyaklı bir cümleyle vermeye çalıştı. Dostlarla Maxim'e giderim, bir gösteri izlerim. Ancak hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir engel, Frederick'in açılışı birkaç hafta ertelemek zorunda kalmasına neden oldu. Maxim'i etkileyen olumsuzluk bulunduğu yerden kaynaklanıyordu. Kozitski yolu ile Glinshevski yolu arasındaki Bolşoya Dimitrova caddesinde 17 numarada bulunan bu mekanın yakınında 3 kilise vardı. Bu kiliselerin hiçbiri 1930'lu yılların din karşıtı Sovyet seferberliğinden sağ çıkmamıştır. Rus Ortodoks Kilisesi sahne gösterilerinin doğası gereği saçma ve günah olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle her tür tiyatronun ibadet yerlerine yakın olmasını uygunsuz buluyordu. Kilise makamları önemli dini tatillerde bütün kentteki tiyatro gösterilerine ara verilmesi konusunda ısrarcıydı. Kiliselere yakın olsun olmasın hepsinde gösterilere ara verilmeliydi. Dini politikaların nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusunda esneklik olmakla birlikte Moskova'nın seküler makamları genellikle kilisenin tarafını tutuyorlardı. Önceki girişimci Adel, şantikleri işletmeye çalıştığı birkaç sezon boyunca çevredeki kiliseler nedeniyle bazı güçlük ve kısıtlamalarla karşılaşmıştı ve şimdi sıra Frederick'e gelmişe benziyordu. Bu tür bir durumda her şey kişisel ilişkilere, kesenin ağzını açmaya veya ikisine birden bakıyordu. Moskova valisi tüm general Alexander Alexandrovich Adrianov, Petersburg Sarayı'nda majestelerinin mahiyetinde yer almak vasfıyla prestijli bir mevkiye sahipti ve resmen düzenin temel direği sayılıyordu. Ateşli bir şekilde kiliseyi destekliyordu ve önemli Ortodoks yurtlarında tiyatro gösterilerinin yasaklanması için Moskova Emniyetine emir verdiği olmuştu. Frederick'in bu üç kilisenin bulunduğu semtte bir kafe şantan açmayı istemiş olması kentin en güçlü yetkililerinden biriyle çatışmasına neden olabilirdi. Ancak Frederick'in kısa bir gecikmeyle istediğini elde etmiş olması ve sonradan Maxim'in devrime dek kentin en başarılı ve gözde gece mekanlarından biri haline gelmesi biri tarafından kayırıldığına işaret ediyor. Aslında Maxim açılalı bir yıl olmadan Moskova basında bununla ilgili dedikodular çıkmıştı. Bu birinin adı verilmemiş ama gecelerini sıklıkla Maxim'de geçiren ve sabahların 7'sine dek burada kalan nüfuzlu biri olarak tarif edilmişti. Bu kişinin meseleye şüpheyle bakmaya başlayan Petersburg'un da ilgisini çekecek kadar önemli bir faaliyette bulunduğu da söylentiler arasındaydı. Bu durum İmparatorluk Rusya'sında çok gizli tutulacak türden bir durumdu ve söz konusu nüfuzlu kişinin Moskova valisi Adrianov olduğuna ilişkin resmi bir kanıt yoktur. Yine de onun bu işe karışmış olması olasıdır. Şehir idaresinden veya emniyetinden yüksek düzey sahibi başka biri daha muhtemelen onunla birlikteydi. Ve bu kişi belli ki kolay kolay dokunulamayacak kadar önemliydi. Şöyle ya da böyle Frederick'in sorunu çok geçmeden halloldu. Ve Maxim'in sonunda 8 Kasım 1912'de açılması Moskova'nın gece hayatında önemli bir olay oldu. Açılışa büyük bir kalabalık gelmişti. Bu tür açılışların meraklısı ünlülerden, eğlenecek yeni bir yer arayışında olan sıradan insanlara kadar pek çok kişi oradaydı. Herkes içerisinin geçirdiği şatafatlı dönüşüme hayret etti. Biraz daha sıradan bir kitleye hitap eden akvaryumun, gerçi buradaki kapı görevlileri aslında hala içeri kimin alınıp kimin alınmayacakları konusunda çok titizdiler. Tersine, Frederick Maxim de doğrudan Moskova'nın paralı kesimini hedeflemişti. Avrupa'yı bir programı olan birinci sınıf bir varyete tiyatrosu olduğunu vurguluyor ve müşterilerine ışık, konfor, gökyüzü, atmosfer ve bir bar vaat ediyordu. O dönemde bir barda değişik kokteyller sunma düşüncesi Rusya için hala bir yenilikti. Tiyatrodaki varyete gösterisinden sonra müşteriler geceye bir kabare ile devam etmeye davet ediliyorlardı. Özel odalar da vardı. Program gece 23'te başlıyordu. Yeni işletmenin görmüş geçirmiş yetişkinlerin eğlence saydıkları şeylere odaklandığı aşikardı.